Bu bölümde kelamın semeratı meselesi ele alınacak. Altıncı mesele. Kelamın semeratı ise kelamın meyveleri tabakat-ı muhtelifede suver-i müteaddide teşekkül eden meanidir. Yani kelam manaları meydana getirir ve muhtelif tabakalarda, muhtelif suretlerde bunlar teşekkül eder. Yani şöyle düşünebiliriz. Mesela petrol, ham petrol eğer iyi arıtılırsa bununla ilgili tesisler kuruluyor. Bu arıtmanın neticesinde benzinin dışında daha nice yüzlerce faydalı madde bundan elde ediliyor. İşte bir kelamın da pek çok meyveleri olabilir. Bir asıl meyve var ama bir de bunun yanında yan meyveler oluyor. Ve o zaman bir kelam hem açık manasıyla bir delaleti oluyor, hem de işari manasıyla başka başka delaletleri oluyor. Şöyle, kimyaya aşina olanlara malumdur. Bir maddeyi, mesela altın gibi bir unsuru istihsal edildiği vakit, makine veya fabrika ile müteaddit borular ile muhtelif teressübatıyla, mütenevvi teşekkülat ile tabakat-ı mütefavidete geçer. En nihayet ondan bir kısım tahassül eder. Yani diyelim altın gibi bir unsur başka şeyler içine karışmış, ayıklanacak. Fabrikada bir takım muamelelere tabi tutuluyor ve oradan asıl elde edilecek altın elde ediliyor. Ama bunun yanında başka yan ürünler de çıkmakta. Kelam denilen meani-i mütefavitenin fotoğrafıyla alınmış muhtasar bir haritanın istiap ettiği gibi mefahim-i mütefavitenin sureti teşekkülü budur. Tesirat-ı hariciyeden kalbin bir kısım ihtisasatı ihtizaza gelmekle mühilat tevellüt eder. Yani dış etkenlerden insanın kalbi etkileniyor ve bu gördükleri veya duydukları bunlar kendisinde bir takım meyiller meydana getiriyor. Ondan hevai manalar bir derece aklın nazarına ilişmekle aklı kendine müteveccih eder. Ve manalar henüz netleşmiş değil, hevai durumda aklın nazarına ilişiyor, akıl bunlara yöneliyor. Sonra o buhar halindeki mana bir kısmı tekasüf etmekle temayülat ve tasavvuratın bir kısmı muallak kalıp bir kısmı dahi takattür ettiğinden akıl ona rağbet gösterir. Yani siz herhangi bir konuyu anlatacağınız zaman bir takım dış tesirlerin de bunda etkisi olabiliyor. Ve anlatmaya başladığınızda pek çok mana zihninizde canlanıyor. Ve bunlardan bir kısmını öne alıyorsunuz ve ifade ediyorsunuz. Sonra mayi halindeki kısımdan bir kısım tasallup ve tahassül ettiğinden akıl onu kelam içine alıyor. Evvelinde hevai idi. Yani havadaki bulut misal. Ama daha sonra bir su gibi biraz daha belirginleşiyor. Sonra o mütesallipten bir resmi mahsus ile temessül ve tecelli ettiğinden akıl onun kâmetine göre bir kelam-ı mahsus ile onu gösterir. Ardından bu bir kelam ile öne çıkan mana ifade ediliyor. Demek müteşahhıs olan kelamın sureti mahsusası için alıyor. Tasallup etmeyene fehvanın eline verir. Tahassül etmeyene işaret ve keyfiyatı kelama yükler ve takattür etmeyene kelamın müstetbaatına havale eder ve tebahhür etmeyene üslubun ihtizazatına ve kelam ile refakat eden mütekellimin etvarıyla rapt eder. Tabi burada ifade edilenler günlük hayatta, günlük konuşmalarda pek de karşımıza çıkan durumlar değil. İnce derin manalar, bir nevi beyan felsefesi. Burada ana hatlarıyla şu nazara verildi. Siz bir şeyden etkilendiğinizde önce asıl mana olarak onunla ilgili bir şey söylersiniz. Ama bunun çağrıştırdığı başka şeyler vardır. Bunlar da sizin zihninizde bir kısmı hevai olarak kalır. Bir kısmı böyle belli belirsiz tarzda ve değişik mertebelerde siz bunları dışarıya yansıtırsınız. Ve doğrudan işte bir manayı net olarak ifade edersiniz. Ama bazı başka hissiyatınızı da beden dilinizle veyahut kelamın bir takım remizleri ve işaretleriyle ifade etmeye çalışırsınız. Şöyle ifade edelim bunu. Dış tesirlerden kalbin bir kısım duyguları harekete geçmekle meyiller doğar. Ondan hevai manalar bir derece aklın nazarına ilişmekle aklı kendine çevirir. Sonra o buhar halindeki mananın bir kısmı yoğunlaşarak temayüller ve tasavvurlar meydana gelir. Bunların bir kısmı askıda muallak kalır, bir kısmı dahi damla haline geldiğinden akıl ona rağbet gösterir. Sonra sıvı haldeki kısımdan bir kısmı katılaşıp netleştiğinden akıl onu kelam içine alıyor. Sonra o katılaşandan özel bir şekil ile temessül ve tecelli ettiğinden akıl onu kametine göre özel bir kelam ile gösterir. Demek netleşmiş olanı kelamın özel sureti içine alıyor, katılaşmayanı fehvanın eline verir. Birazdan bundan bahsedeceğiz. Ve meydana gelmeyeni işarete ve kelamın keyfiyetine yükler ve damla haline gelmeyeni kelamın müstebbaatına, çağrışımlarına havale eder ve buharlaşmayanı üslubun ihtizazlarına ve kelam ile refakat eden mütekellimin tavırlarına yani beden diline bağlar. Dış tesirlerin kerame etkisi bunu şöyle ifade edebiliriz. Mesela bir kişi fakir bir Afrika ülkesine seyahat ettiğinde ömür boyu orada gördüklerinin tesiri altında kalacaktır. Ve bu gördükleri o kimsede zulme nefret, mazluma rahmet gibi duyguları hep canlı tutacaktır. Bir de üstte hani bir asıl mana var, bir de yan manalar var. Hatta bir kısım manaları da beden diliyle ifade ediyoruz. Bunları söylemeye çalıştık. Mananın üç hali var. Maddenin de üç hali olduğu gibi. Mesela maddenin katı, sıvı, gaz şeklinde üç görünümü var. Su aslında hepsinde su. Ama buhar halinde net bir görüntüsü yok. Sıvı halde içinde bulunduğu kaba göre şekil alıyor. Ama katı halde olduğunda belli bir görüntüyle karşımızda görülüyor. Benzeri bir durum manalarda var. İç veya dış etkiyle içimizde bazı dalgalanmalar olur. Ancak hemen bir anda net ifadelerle bunları anlatamayız. Bulutların gökyüzünde önce görülmeleri, sonra gittikçe yoğunlaşmaları, ardından damla damla yeryüzüne inmeleri misali, bizim de içimizde önce hevai manalar toplanır. Sonra gittikçe yoğunlaşır, ardından da damla damla cümleler şeklinde kendini gösterir. Ancak insan her hissettiğinde söyleyemez. Şairler bu noktada daha avantajlı durumda. Çünkü şair şuurla aynı kökten geliyor. Şuur hissetmek, şair hisseden kişi. Ama her şair her hissettiğini ifade edebilir mi? Edemez. Mesela Mehmet Akif diyor ki, ağlarım ağlatamam, hissederim söyleyemem, dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizarım. Çok güzel bir manzara gördük diyelim ve hayli duygulanırız o manzara karşısında. Ama bize deseler ki haydi duygularını anlat, herhalde bir iki cümle kurarız. Çok güzeldi, harikaydı falan. Ama iç dünyamızda hissettiklerimiz söyleyebildiklerimizden çok daha fazladır. Kelamın ana ürünü ve yan ürünleri var. İşte petrol misali vermiştik. Petrol bir işleme tabi tutuluyor rafineride. Ana mahsul olarak diyelim benzin elde ediliyor. Ama bunun yanında yüzlerce başka madde elde ediliyor. Benzeri bir durum kelamda var. Kelamın ana ürünü asıl anlatmak istediğiniz ama bir de kelamın çağrışımları, müstebbaatı, telmihleri ve hatta beden diliyle bile anlattıklarınız bütün bunlar onun yan ürünleri. Mesela iğneleyici bir üsluba sahip biri görünüşte methederken gerçekte kötülüyor olabilir. Mesela kelamıyla ben sizinleyim der ama beden diliyle hayır ben sizinle değilim diyebilir. Beden dilini okuyabilirseniz o kimsenin sözüyle yaptığı uyuyor mu uymuyor mu görebilirsiniz. Öte yandan mesela birisi bir dostunuz size dese ki bugünlerde biraz maddi sıkıntım var. Bana ne tavsiye edersin? Bakın burada şekil itibariyle sizden bir tavsiye bekliyor. Ama eğer siz üsluba aşinaysanız aslında sizden yardım istiyor. Maddi destek istiyor ama bunu doğrudan da söyleyemiyor. Yani bu cümle açılımını yapacak olursak bana bir miktar borç verebilir misin anlamına gelir. Bir de mütekellimin tavırları ifadesi geçti üstteki metinde. Günümüzde bu daha çok vücut dili veya beden dili kavramıyla ifade ediliyor. İnsanlar elbette dilleriyle bir şeyler anlatıyorlar ama beden diliyle çok daha fazlasını anlatıyorlar. Diyelim ki bir çocuğun oyuncağı bozuldu. Çok üzülür dünyası onunla ve siz onu teselli etmek istersiniz. O söz olarak size şöyle diyebilir. Zaten üzülmüyorum ki. Ama siz onun beden dilinden ne kadar üzüldüğünün farkındasınız. Yapılan araştırmalara göre insan beden diliyle 1 milyon civarında farklı manayı anlatabilir. Halbuki günlük hayatta kullandığımız kelimeler sınırlı. Bir insan 1000 kelime civarında kelimeyle meramını ana hatlarıyla anlatır. Ama beden diliyle bunun 1000 katını anlatabiliyor. Yine yapılan araştırmalara göre muhatabımıza meramımızı anlatmada konuşma dilimizin etkisi %10, ses tonunun etkisi %30, beden dilinin etkisi %60. Beden dili sözel olmayan bir iletişim. Bu iletişimin merkezinde kulak değil göz var. Ve bu ilmi bilenler muhataplarının vücutlarını bir nevi ilan panosu olarak görebilirler. Üzeri saman dolu bir denize bakan ilk bakışta sadece samanı görür. Halbuki o saman altında muazzam bir deniz gizlidir. Saman perdesi aralandığında deniz ortaya çıkacaktır. Onun gibi maddi bedenimiz bir mana denizi olan ruhumuzun üstünü örten saman gibidir. İşte bu silsilenin borularından ismin müsemması ve fiilin manası ve harfin medlulu ve nazmın mazrufu ve heyetin mefhumu ve keyfiyatın mermuzu, müstetbatın, müşarun ilehleri, hitabı teşhi eden etvarın muharrikleri, hem de dal bil ibarenin maksudu, dal bil işarenin medlulu, dal bil fehvanın mefhumu kıyasisi ve dal bil iktizanın manayı zarurisi ve daha başka mefahim, mefhumlar umumen bu silsilenin birer tabakasından inikat eder, meydana gelir ve şu madenden çıkar. Kavramlarla dopdolu bir kısım. Burada kelamın unsurları nazara verildi. Ve ismin müsemması, fiilin manası, harfin medlulu gibi. Ardından da delaletle alakalı değerlendirmeler yapıldı. Kelam mana olarak sırf söylenenden ibaret değildir. Onda söylenmeyen ama kastedilen incelikler de vardır. Ve bunları ifade etmede beden dili de çok önemlidir. Delalet kendisini bildiğimizde oradan başka bir şey de bilmiş oluyoruz. Buna delalet deniyor. Mesela resim varsa resim ressama delalet eder. Delaletin çok çeşitleri var. Lafzi ve gayri lafzi olmak üzere önce ikiye ayrılıyor. Yani lafızla bir şeyi anlattığımız oluyor. Lafız delil oluyor. Ama lafız olmadan da delaletler bulunmakta. Mesela kitap dediğimizde lafızla bunu ifade ediyoruz. Ama dumanı gördüğümüzde ateşe bir delalet var. Bu lafızla ifade edilen bir şey değil. Yani dumanı görmek, ateşi görmek demektir. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. İster lafzi, ister gayri lafzi olsun, bütün delaletler başlıca üç başlıkta değerlendiriliyor. Akli delalet, tabii delalet, vaz'i delalet. Akli delalet, mesela duvarın arkasından bir ses geldi. Orada bir insan var. Yani sesten o insana intikal ederiz. Tabii delalet, fıtri olan delalet şekli. Mesela diyelim ki yüzü kızardı. Onun utandığını gösterir. Bir telefon geldi kendisine. Birden rengi sarardı. Kötü bir haber geldiğini gösterir. Of diye bir ifade kullandığında iç dünyasında sıkıntı ve bıkkınlık olduğu anlaşılır. Bunlar tabii delalet. Bir de vaz'i delalet, işte kitap denildiğinde belli bir şeyin anlaşılması gibi. Ve lafzın delaleti kuvvetliden zayıfa doğru dört ayrı kademede ele alınıyor. İbareyle delalet etmek, işaretle delalet etmek, fehva ile delalet etmek, iktiza ile delalet etmek. Mesela ayette Allah size leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesilenleri haram kıldı. Açık bir şekilde burada domuz etinin haram olduğu ibareyle yasaklanmış. Ama bir de dal bil işare, işaretle olan delalet var. Mesela Kur'an-ı Kerim'de baba Mevlud-i Leh ifadesiyle de anlatılıyor. Yani baba demek yerine Mevlud-i Leh. Ve ayette şöyle deniliyor. Emzirmeyi tam yapmak isteyenler için anneler çocuklarını tam 2 yıl emzirirler. Onların yani annelerin yiyeceği ve giyeceği makul bir şekilde Mevlud-i Leh'e aittir. Yani babaya aittir. Burada babaya Mevlud-i Leh denilmesi şu gibi manaları işaret olarak kendinde bulunduruyor. Çocuğun nafakası babaya aittir. Evlenme sırasında denkliği belirlemede babanın nesebi esas alınır. Bir de şuna da bir işaret görülmüş. İhtiyaç halinde baba çocuğunun malını karşılıksız harcayabilir. Nitekim mesela birisi peygamberimize soruyor. Ya Resulallah, helli ebi fî mâli hak, babamın benim malımda bir hakkı var mı? Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Ente ve mâluke li ebike. Sen de malın da babana aitsin. Bu mealde ayetteki manayı teyit ediyor. İşte bu manalar ayette doğrudan yer almıyor ama Mevlud-i Leh ifadesinde bu manalara işaret var. Bir de fehva yoluyla delalet, fehvanın delaleti, bu İbarenin lafzından değil, mana ve gayesinden çıkarılan bir delalet şekli. Bazı fıkıh alimleri buna nassın delaleti de diyorlar. Ve günlük hayatımızda mesela bir cümle söylüyoruz. Devamında bundan bir hüküm çıkaracağız. Fehvasınca. Günlük hayatta bu yer yer kullanılır. Yani bir esas zikredip oradan bir sonuca varmak. Mesela dağınık yaşantısıyla etrafındakilere kötü örnek olan birine diyoruz ki kendine bir çekidüzen ver. Es-sebebu kel-fail yani sebep olan yapan gibidir fehvasınca sana benzemek isteyenlerin de vebali senin üzerindedir. Senin omzundadır. Burada fehva yoluyla bir delalet. Öte yandan Kur'an'da zinanın yasaklanması, mesela zina yapmayın şeklinde ifade edilmiyor da zinaya yaklaşmayın. Zinaya yaklaşmayın fehvasınca zina elbette haramdır. Yine Kur'an-ı Kerim'de onlara öf bile deme ayette anne babaya, yaşlı anne babaya öf bile deme. Öf demek bile yasaksa başka eza verici şeyler elbette evleviyetle yasaktır. Bir de dal bil iktiza. Mesela dün Ankara'da falanı gördüm dediğimizde bizim de Ankara'da olduğumuz sabit olur. Eğer seyretmek istersen kendi vicdanına bak, şu meratibi göreceksin. Şöyle, senin mahbubun vakta gözünüzün penceresinden şua ve belki hüsnünü vicdanınıza ilka ederse, o aşk denilen nar-ı mukade, yakıcı ateş, birden yandırmaya başladığından hissiyat iltihaba başlamakla amal ve mühilat dahi emeller beklentiler ve meyiller dahi heyecana gelip birden o emeller üst kattaki hayalin tabanını deler, imdat istediklerinden o hazinetül hayalde saf beste-i hareket ve mahbubun mehasinini ellerinde tutmuş veyahut onun mehasinini hatıra getirmekle tasvir eden, başkasının mehasiniyle işba olunmuş olan hayaller, o amalin, emellerin imdadına koşarlar. Beraber hücum edip hayalden lisana kadar inmekle beraber. Ya burada aşık olan birisinin mahbubunu gördüğünde iç dünyasında meydana gelen hareketlilik nazara veriliyor. Ve o aşktan bahsedilirken nar-ı mukade, yakıcı ateş deniliyor. Ve kişi bu şekilde mahbubunu gördüğünde onunla alakalı hisleri coşacak ve neler meydana gelecek? Zülal-i visali olan meyli arkalarında, yani ona kavuşma arzusu o kimsede harekete geçmiş olacak. Ve firaktan olan teellümü sağda. Ondan ayrı kalmaktan meydana gelen ızdırabı var. Onlar harekete geçecek. Ve tazim ve tedip ve iştiyakı sola. Mahbubuna iştiyakı var ve onu gayet büyük görüyor. Ve terahhum ve lütfu iktiza eden mahbubun mehasinini önlerine ve mahbubunu elbette gayet güzel görüyor. Onunla ilgili hisler harekete geçiyor. Ve hediye olarak Medihan'ın gerdanını ve Sena'nın dürlerini ellerine almakla beraber. Yani mahbuba hediyeler de verilir. İşte onu methetmek, sena etmek gibi durumlar. En-nârul mûkade alel-ef'ide, yani yürekleri yakan ateş, ıtlakına şayan olan o ateşi söndürmek için zülal-i visali celbeden tavsifi bil fezail ile arz-ı hacet ederler. İşte bak kaç tabakatta bildiğin manadan başka ne kadar meani başlarını çıkarıp görünüyor. Yani burada bir kimse mahbubunu gördüğünde onda ne gibi etkiler meydana geliyor ve aşkın unsurları diyebileceğimiz şeyler nasıl oluşuyor? Bunları ifade etti. Mesela kavuşmaya olan meyil, ayrılıktan elem duymak, ona olan iştiyak, mahbubun güzellikleri, öte yandan onu metü sena etmek, bu gibi şeyler hepsi harekete geçmiş oluyorlar. Demek ki kelam sadece asıl maksattan ibaret olanı anlatmaktan ibaret değil. Bunun yanında kelamda çok yan manalar da var. Çok işaretler var. Farklı farklı çok delaletler bulunmakta.